kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Kısa Dalga'dan merhaba. Zor Soru'da bugün Akın Birdal'ı ağırlıyoruz. Akın Bey hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Akın Birdal, hepinizin çok iyi bileceği üzere insan hakları aktivisti. Herhalde en önde gelen özelliği Türkiye'nin en önemli insan hakları savunucularından olması. Eski milletvekili ve şu anda da İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Akın Bey, öncelikle seçimler dışında bir konuyla başlamak istiyorum. Çünkü yakın zamanda Mehmet Ağar, İbrahim Şahin, Korkut Eken'in de sanıklar arasında olduğu bir faili meçhul cinayetler davası beraatle sonuçlandı. İstinaf da bunu onadı. Ama orada bir hakim 160 sayfalık bir manifesto şeklinde bir karşı oy yazısı yazdı. Siz daha önce bu çete ve bu çetenin devamı niteliğindeki bir takım unsurlar tarafından suikast girişimine maruz kalmıştınız. O günleri hatırlayanlar bilir. Akın Birdal çok ciddi bir suikast girişiminden doktorların çabası, biraz da şansın yardımıyla ne iyi ki kurtuldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir genel soru sormak istiyorum. Çünkü karşı oya baktığınızda bir cinayet şebekesinin varlığı net ortada, delilleriyle ortada ama beraat verilmiş. Bugünün Türkiye'sinden bakınca 90'lı yıllarda işlenen bu vahim insanlığa karşı suçların cezasız kalması sizde nasıl bir duygu uyandırıyor? Tabii kendi yaşadığınızı da mutlaka bunun içinde görüyorsunuzdur.
Evet, şimdi NATO üyesi ülkelerde hep hukuk dışı yapılar var. Kiminin adı Biradgör, kimisinin Gal, kimisinin Kontrgerilla. 1950'de bizde Türkiye NATO'ya girmesiyle beraber bu darbeci, suikastçı, hukuk dışı yapılar oluştu. Ve önce Sovyetlere karşı bir böyle tahkim edilmiş bir güç gibi görünüyordu ama Sovyetler dağıldıktan sonra bölgesel ve kendi ülkelerinde bu tür darbeleri, suikastleri, cinayetleri yaptılar ve bu biliniyor. Sovyetler dağıldıktan sonra Avrupa Konseyi üye ülkelerde, örneğin NATO ya da üyesi ülkelerde hemen hemen bu örgütlerin birçoğu minimize edildi, hukuka bağlandı. Üç ülkede, özellikle iki ülkede var olduğu, hala kendisini koruduğu söyleniyor. Bu biri Federal Almanya'da, ikincisi de Türkiye. Şimdi tabii 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde siyasi suikastler, cinayetler, katliamlar, biraz tarihine yazık ki. Ve bununla yüzleşilmeden bir demokratik cumhuriyete ne yazık ki Türkiye evrilmeyecek. Aslında geçen yıl 4-5 Şubat 2023'te HDP bir cumhuriyet, demokratik cumhuriyet sempozyumu düzenlemişti. 2 gün, 4-5 Şubat günleri. Gerçekten hem bu yüzyılla bir yüzleşmeye zemin hazırladı, hem de demokratik cumhuriyetin nasıl inşa edilebileceğine dair bilim insanları çok değerli bildiriler sundular. Ama ne yazık ki 6 Şubat'ta işte bu deprem felaketiyle karşılaşınca bu gündeme taşınamadı. Şimdi bizim suikaste de biz İnsan Hakları Derneği tabulara dokundu. Ve insan haklarının hedef gösterilmesi bu nedenledir. Ve ben de derneğin başkanı sebebiyle bize yöneldi. Ve işte orada Türk Gladyosu açığa çıktı aslında. Başka bir deyişle Kontrgerilla. MİT'te görevli olanlar, muazzap askerler, Çek Senet mafyası ve tetikçiler. Ve bunlar 9 ile 19 yıl arasında 13 kişi yakalandı. 9 ile 19 yıl arasında hüküm giydiler ve sonra da 2,5 yıl sonra Rahşan Appı adı altında hepsi salıverildiler. Ve şimdi onlar aramızda. Ama kendi aralarında da sonra ciddi sorunlar oldu. Ve kimisi cezaevinde yaşamını yitirdi. Ağır spor yapıyor gerekçesiyle. Kimisi başka yerlere gönderildi. Ama ne yazık ki onları koruyan mekanizma aynen duruyor.
Peki bu mekanizmanın AKP ile ilişkisine ne dersiniz? Çünkü şöyle bir durum var. AKP iktidara geldiğinde Bu derin devletin hedefi görünüyordu. Esasen zaten darbe girişimleri, bir takım provokasyonlar AKP'nin ilk yıllarında da yaşanmıştı. Ama AKP'nin pozisyonu bunlar arayı hep böyle iyi tutma. Mehmet Ağar'ın otel gibi bir cezaevinde, resmen otel gibi yani bir cezaevinde. Şimdi cezaevleri hiç otel gibi deyince kötü kullanıma müsait. Siyasi tutuklu hükümlere 2000 yılından bu yana bir cehennem yaşatılıyor. Ama Mehmet Ağar resmen bir konuk evinde gibi ağırlandı. Ve bu simgeseldi ama hem 15 Temmuz darbe girişiminden önce de sonra da AKP'nin bu kesimlerle ilişkileri hep böyle iyi oldu sanki. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra bir konsensüs, bir ittifak var gibi, değil mi?
Evet, tam da öyle görünüyor.
Hı hı.
Bunlarla tabii yüzleşilebilmesi için gerçekten demokratik bir iktidar olması gerekiyor. Ve çünkü bunlar İttihat Terakki'nin geleneğini aynen sürüyorlar. Adı değişik olabilir. AKP'dir, CHP'dir ya da bilmem nedir. Ama o İttihat Terakki'nin tekçi anlayışını sürdürüyorlar. Ve o zamanlardan da biliyorsunuz Teşkilat-ı Mahsusa, Ense'den Teşkilat-ı Mahsusa'nın imzası tek kurşunla enseden vurmaktı. Bakın bugün o faili aslında meçhul değil, bizce belli olan cinayetler birçok yerde aynı imzayı atıyorlar.
Hı.
Şimdi cumartesi annelerimizin değil mi? 899. haftasına giriyor 988. Yani adalet ve hakikat arıyorlar. Şimdi failleri belli. Arkadaşlarımız her hafta kaybedilmiş, gözaltında kaybedilmiş birinin hikayesini anlatıyorlar. Araba plakaları belli, gözaltına alanlar belli, yiten belli. Yani her bir şey, ama ne yazık ki işte sorunumuz bu. Yani demokrasi ve hukukun üstünlüğü ve gücünü tamamen kaybedilmiş olması. Zaten biraz askıdaydı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yasama, yargı, yürütme işte kuvvetler ayrılığı ortadan kalkınca hukukun gücünün ve üstünlüğünün tamamen yok edilmiş olması bu yapıları cesaretlendiriyor. Bırakın onlarla yüzleşilmesi, hesap sorulması ve ne yazık ki cesaretlendiriyor. İşte Mehmet Ağar karşılıyor şimdi Cumhurbaşkanlığı. Yani ya da bazen Bodrum'daki verilen fotoğraflar. Sorun bence bu. Yani insan hakları, demokrasi ve adalet aslında.
Peki, o zaman biraz yavaş yavaş seçim gündemine geçelim. Seçim gündemi aslında siz nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama İstanbul'daki yarış dışında biraz cansız, biraz 14 Mayıs'ın gölgesi düşmüş, biraz muhalefetin parçalı yapısı nedeniyle seçmende umudun da biraz azaldı.
Evet.
Ama ne olacak? Çünkü 2019'da şöyle bir umut vardı. Belediye seçimlerini muhalefet alırsa genel seçimleri de alır kanaati vardı. Ama şimdi belediye seçimleri, yani İstanbul'un Ekrem İmamoğlu'nu alması, İmamoğlu'nun olası bir cumhurbaşkanı adaylığı bakımından çok çok önemseniyor sanırım. Onun dışında bir böyle hani amiyane tabiri lakaytlık. Siz de seziyor musunuz sahada? Seçmenin ruh hali nasıl görüyorsunuz?
Evet, şimdi bu doğru gözleminiz. Ama emin olun şu 10 gündür İzmir için bunu söyleyemeyiz.
Hı hı.
Büyük bir heyecan dalgası yayılıyor. Çünkü kendilerinden olan adayların gösterilmiş olması, ki biliyorsunuz bizde eş başkanlık sistemi var. Ve benim insan hakları mücadelesinde yol arkadaşım Türkan Aslan, avukat arkadaşımla beraber eş başkan adayıyız. Son kerteye kadar Ankara'da DEMBE CHP Genel Merkezi'nde bir uzlaşı, kent uzlaşısı adı altında görüşmeler sürüyordu. Adana, Mersin, İstanbul gibi bir takım kentlerde. Ve İzmir de bunlardan biriydi. Ve son anda olmadı. Ve DEM Genel Merkezi'nden doğru Tunç Soyer adı üzerinde bir sempati ve destek bildirilmişti. Ama sonra o biliyorsunuz Özgür Özel'in genel başkan adaylığı sırasındaki kendi açıklamaları da öyle. Cemil Tuber, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CHP'nin. Ben Özgür Özel'in ben genel kurultayda tavrını hiç belirleyen benim. Ve ki Karşıyaka Belediye Başkanı'ydı o zaman. Hala sürüyor tabii. Ve Özgür Özel de bunu dedi. Ve kurultayda ilk dedi, İşte benim yanımda destek veren dedi Cemil Tay dedi Tugay. Ama İzmir'de Tunç Soyer'e yönelik bir beklenti vardı, sempatisi vardı. Sosyal kişiliğinde halkın arasında olması, vaatlerinin bir kısmını da yerine getirilmiş olması. Bu CHP'de bir yarılmaya ve kırılmaya neden oldu. Ve yani biz sadece kendi tabanımız mobilize olmadı, bizim adaylık açıklandıktan sonra takım seküler kesimde CHP'de bile oy kullanmayacak olan ve sandığa gitmeyeceğini söyleyip şimdi kendilerine seçenek yaratılmış olmasından ötürü bize teşekkür telefonları geliyor.
Yani siz bir kısım CHP seçmeninden de oy alacağınızı düşünüyorsunuz.
Evet, evet. Yani düşünüyoruz, onlar bize bunu gelip ifade ediyorlar, teşekkür ediyorlar, ziyaret ediyorlar, arıyorlar. Evet.
Peki Cemil Tugay'a yani şöyle mi gelişti? Tunç Soyer'i DEM Parti istiyor, kabaca söylüyorum. Cemil Tugay'ı istemiyor. Tunç Soyer olsaydı muhtemelen belki siz aday olmayacaktınız. Peki ama Cemil Tugay'a itirazınız neden? Çünkü onun bir takım ihale ilişkileri ya da işte Beşli Çete'ye ile ihale olmasa bile onlara takım kıyaklar çektiğine dair rivayetler var. Buna mı itiraz ediyorsunuz yoksa ideolojik duruşuna?
Yok, ben ideolojik duruşuna ve benim itirazım sadece Cemil Tugay'a değil. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezindeki zihniyete, anlayışa. Hı hı. Bakın siyaset ama pragmatik yaklaşımlar şu olur bu olur ama ideolojik olarak bazı da ilkeler vardır. Örneğin Bolu'da ısrarı Tanjörlüğü'nün getirmesi. Yani şimdi ondan sonra Antalya'da işte geleneksel bir kültür festivalinin sona ermesindeki böceğin şeyi. Hatay gerçekten Jeoloji Mühendisler Odası'nın raporunu okudum. 2 yıl önce verilmiş ki ben deprem öncesi de hemen sonrası da oradaydım. Raporlar okudum. Sonra işte Naci Görür Hoca'nın 2,5 yıl önce verdiği raporu. Felaket geliyorum diyor. Ve bu felaketin emin olun büyük bir payı var savaşın. İmarlar, ilin verilmeler bilmem ona yol açmışlar. Hadi onu da yine efendim aday gösterdiler. Peki şimdi dün üstüne üstlük bu Afyon'da grup başkan vekil olan Burç Köksal'ın hezeyanı nedir? Yani grup başkan vekili ve gerçekten demokrasi düşmanlığı bu. Bir Kürt düşmanlığı, ayrımcılık, eşitliğe, özgürlüğe karşı düşmanlık. O nedenle ben o gün emin ol tüylerim yükseldi bunu izlediğim zaman ve ertesi gün sabahleyin erkenden kalkınca hemen sosyal medyaya girdim. İnternete bunun görevden alınmış olabileceği umuduyla. Bırakın almayı. Bırakın almayı. İşte sürçülisan, diz sürçmesi gibi falan böyle şeylere girdiler ve bugün de işte bilmem neye işte herkese açık olacağına dair bir metin imzalatacaklar. Olmaz. İşte ben bu anlayışın bu zihniyete karşıyım. Yoksa Cemil Tugay'ın kişisel onunla bir sorunu yok. Gider bir eğer usulsüzlükler varsa mahkemelerde bunu görülür, konuşulur falan. Ama Tuz Soyer'in insan hakları kenti yapacağım salı İzmir'de kabul görmüştür. Ve her kimlikten, kültürden, inançtan, farklılıklara kapısını aralamıştır. Bu da bir olgu. O nedenle belki bu Ankara'daki görüşmelerden ötürü Tuz Soyer eğilimi doğmuştur.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Peki bu Burcu Köksal meselesine yeniden döneceğim. Çünkü ben sormaları siz söylediniz. Tam da şeyi sormak istiyordum. Tabii daha çok sanki İzmir seçimini etkilemeye yönelik bir tırnak içinde bazı gazeteci arkadaşlarımız ısrarla bunu bir provokasyon olduğunu söyledi. Onu anlamak biraz zor. Yani CHP grup başkan vekilliği yapan, üstelik 2015'ten bu yana bu 4. dönem milletvekili. Yani genç, acemi bir siyasetçi değil. Dolayısıyla ne söylediğini bilen, üstelik genel başkan sürçülisan dedi, hani düzeltmeye çalıştı durumu. Ama o hayır bu sürçülisan değil dedi. Bir de yanına Hüdapar'ı ekledi. Yani DEM partilerle ve Hüdapar'la yönetmeyeceğim dedi. Siz bu Köksal'ın neyi ama yani bir provokasyon olabilir mi burada? Çünkü İstanbul'da gerçekten DEM Parti seçmenin hemen hemen yarısının İmamoğlu'na oy vereceği anlaşılıyor anketlerde. Onları uzaklaştırma o zaman çok ciddi bir AKP kokusu da gelir. Siz Burcu Köksal'ın bunu neden söylemiş olabileceğini düşünüyorsunuz?
gerçekten bunun ardını iyi okumak gerekiyor. Sizin de belirttiğiniz gibi rastlantı değil bu. Ama Burcu Köksal şeyine baktığımız zaman işte Kaz Dağları'ndaki bilmem neredeki bütün maden ocakları işletenlerin borçlarının silinmesini öneriyor. Mecliste böyle bir öneri getiriyor falan. Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi değişim ve dönüşüm adıyla böyle bir sal ortaya çıktı. İşinden dönüşünden demek ki anladığı bu. Ama şunu sizinle paylaşayım. Hüsrana uğrayacaklar biliyor musunuz? Bu ısrarcı, tutumcu, grupçu, dar anlayışının ne demokrasiye, ne şu anda toplumun gereksinmesi olan barışa, huzura, adalete hiçbir karşılığı yok. Sadece sözde kalıyor. Yani şimdi neden bunun, yani nasıl bir, hangi sahiple koruyorlar şimdi Burcu Köksal'ı? Yani bu kabul edilebilir bir durum değil. Ve demokrat insanlarda ve CHP'li insanlarda büyük bir yine gerçekten grupluk yarattı bu. Yani fikri neyse zikri de o Kemal Bey. Bunları biraz
çok bir provokasyon aramıyorsunuz anladığım kadarıyla. CHP'li olmakta böyle handikaplar ortaya çıkabiliyor diye düşünüyorsunuz.
Evet.
Peki genel olarak peki CHP'de...
Ama affedersiniz şunu da söyleyeyim.
Tabii.
İşte Sayın İmamoğlu buna hemen karşı tepki koydu ve doğru bir tepkiydi. Ya kendisine iş bulmalı ya da başka bir parti bulmalı diye. Ve dün de katıldığı bir toplantıda yine 6-7 milyon nüfusu olan ya da seçmen olan bir kitleye bu şekilde yaklaşılamayacağını, söylenemeyeceğini söyledi. Ama oradan yine bir kadın arkadaş kalktı. Ya bunlar hain mi dedi İmamoğlu? Evet hain dedi. Şimdi gerçekten bizim galiba bir demokrasi ve barış kültürüne ve bir arada yaşamak kültürüne büyük bir gereksinimimiz var.
Evet yani aslında bunu biraz mesela çözüm sürecini hatırlıyorum. Çözüm sürecindeki araştırmalar, anketler desteğin %70-80'e çıktığını gösteriyordu. Ben o dönemi yoğun yaşadım. Şöyle Diyarbakır'a çok sık gidiyordum. Ankara'da hem güvenlik bürokrasisi hem HDP'liler ve yakın ilişkim vardı ve bir umut olduğunu çok net görüyordum. Şimdi AKP ve MHP koalisyonunda toplumdaki bu barış talebi, barış inisiyatifi zayıfladı mı yoksa gölgeleniyor mu yoksa bastırılıyor mu? Çünkü eğer dediğiniz gibi bir barış sürecine girilecekse, bir toplumsal barış, Kürt sorunu bir demokratik çözüme girilecekse toplumun desteği çok önemli. Siyaset buna kapıları kapatmış durumda, öyle görünüyor. Toplumda durum nasıl sizce, dönüştürülebilir mi? Yani iktidar kaynaklı olmayan bir barış talebi toplumdan yükseltme olanağı hala var mı sizce?
Evet, özellikle 1 Nisan'da farklı bir Türkiye uyanacağımızı düşünüyorum ben. Ve bu seçimleri salt kimin belediye başkanı ya da il genel reis üyesi, belediye meclis üyeliği olacağından çok taşlar yerinden çok oynayacak. Ve belki işte demin de alacağı oy yüzdesi bu bağlamda önemli olacak. Yeniden böyle bir görüşmenin kapısını aralayabilir diye düşünüyorum ben. Çünkü bir olgu, yani önemli bir sonuç alınacak. Zaten bölgede bu biliniyor. Ama tabii yine seçimlerin demokratikliğine, güvenliğine büyük gölge düşürülüyor. Bakın 50, bölgeye 54 bin sahte seçmen kaydı taşındı oraya. Yani bu olacak şey değil. Evet ve bu sadece demin sorunu olmamalı. Yani demokrasi isteyen diğer toplumsal ve siyasal muhalefetin de gündemine o girmeli ve karşı çıkılmalı. Bütün bunlara karşın tabii Orta Doğu'yla da ilişkili bazı sorunların demokratik ve barışçıl çözümü ve Orta Doğu ile ilişkili olan tabii uluslararası bir konsepte bakmak gerekiyor. Yani Türkiye penceresinden sadece işte Ankara'yı, Ankara'dan da bakan İzmir'i görebilir ama Orta Doğu'ya ve uluslararası neoliberal kapitalist sistemin dünyaya yaklaşım ve Orta Doğu'daki niyet, emperyal emellerini falan doğru tahlil edersek Türkiye'de her şey olabilir. Ya olmaz olmaz. O nedenle umutlu olmak gerekiyor.
Peki biraz da seçim çalışmalarına bakalım sizin. Nasıl gidiyor? Yani dediniz özellikle CHP seçmeninden bir teveccüh gördüğünüzü anlattınız. Neyi hedefliyorsunuz? Sizin için ne başarı olur? Bir de alanda insanların taleplerini yerel sorunlara odaklı mı? Yani işte her şehrin olduğu gibi İzmir'in de kendine özgü sorunları ve talepleri var. Yoksa yerel seçimlere biraz makro sorunlar mı damgasını vuruyor?
Yok, bizde tabii makro sorunlarda kuşkusuz var ama yerel demokrasiyle özgür kentleri diye tamamen İzmir'e özgü böyle bir broşür yayınladık. Çünkü bunu da çalışma kurulları, meslek odaları, dernekler, ekolojistler ve toplantıların sonucunda doğrudan bu kentin sorunlarını içeren ve çözüm yolları da getiren bir broşür. Şimdi bizim paradigmamız demokratik, ekolojist ve kadın özgürlükçü bir paradigma var. Ve şimdi kenti hakları, bu hakları kullanacak olanların tabii sorumlulukları da var. Kentte yaşayanların nasıl yaşanılabilmeli İzmir. Şimdi tabii çok önemli. Örneğin Aristoteles Ege'nin en güzel kenti olarak anlatıyor. Tarihsel dokusuyla, kültürüyle, çok kimliğiyle, çok dilliyle. Aristoteles öylesine yine İzmir'i çok övüyor. Victor Hugo İzmir'i görmemiş ama bir şiirinde Alsancak'da Frenk Sokağı'nda Ermenilerin, Rumların, Frenklerin, başka dillerin, kimliklerin bir arada yaşadığını anlatıyor. Ve böyle bir dünya hayal ettiğini söylüyor Victor Hugo. Emin olun biz de şimdi bu tarihsel, kültürel dokuyu bir defa korumakla kalmayacağız, geliştireceğiz ve görünür kılacağız. Tabii şu sorunu var, nereden bilmem Gaziemir'den böyle zehirleyici şeyler var. Trafik şu 17-18 yıldır çok yoğunlaştı. Ben 8 yıl önce İzmir'e taşındığımda emin olun İstanbul'dan sonra bir rahat nefes almıştım. Ama şimdi İstanbul trafiğe dönüştü. Ama belki anımsayacaksınız 2009'da 2007 işte milletvekili olmuştuk. 2009'da İstanbul'da demokrasi güçlendi. Demokratik Toplum Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayıydım. O zaman Türkiye Mühendis Mimar Odaları'nın arkadaşlarımızla bir çalışma yapmıştık. Orada şunu önermiştik. Örneğin deniz ulaşımından yüzde kaç yararlanla biliniyor? Ki biz o zaman %3-3,5'tu. Biz eğer seçilirse bunu 7 ya da 8'e çıkaracağız demiş. Bakın şimdi o yatay ve dikey deniz ulaşımı oluyor. Rahatlatıyor ve burada da aynı şeyi yapacağız. Yatay ve dikey deniz ulaşımını alacağız. Ve sonra burası bir tarım kenti. Ben biliyorsunuz 1980'e kadar kır yoksulların ekonomik demokratik mücadele örgütü ÖBOK'tan geliyorum. Ve 1980 askeri darbesine kadar tarım ve gıda ürünlerinde kendi kendine yeten 7 ülkeden biri olarak anılırdık. Bakın ne hale getirdiler şimdi. Toprağı açlığa, hayvanını açlığa, insanı açlığa mahkum ettiler. Ve burada yeniden o köy modelini ki biz çok önemli bir model o. Üreticiden tüketiciye ilkesi doğrultusunda o modeli yeniden burada kuracağız. Ve İzmir'den de Türkiye'ye bu modeli yaymaya çalışacağız. O nedenle açlığa ve yoksulluğa karşı böyle bir önlemlerimiz de var. Halk pazarları aracılığıyla doğrudan üreticinin ürünlerini orada
Peki sorumu
sağlayacağız.
tekrar edeyim. Başarı şeyiniz ne? Yani kazanırım diyor musunuz? Yoksa hani nedir bir kendinize koyduğunuz kıstas ne?
Valla biz de kazanacağız diye emin olun böyle her gün umudumuzu güçlendiren tepkiler alıyoruz. Yani sadece Kürt halkı değil, buradaki barış, demokrasi, emek güçleri de şu anda yüzünü çevirdiler. Ve çünkü hepimizin sorunu bu kentte yaşayanların ve bu ülkede yaşayanların doğrudan demokrasi ve o kentin gerçekten katılımcı yerinde bir yönetim çok önemli. Yani şimdi biz tek adam sistemine karşı çıkarken belediyelerde de tek adam modeli çıktı. Belediye başkanı imza atarsa, imar izni verirse bilmem ne ihalelerde falan. Hayır öyle bir şey yok. Orada herkes bu yönetim sürecine katılacak. Meslek odaları, emek örgütleri, kadın örgütleri, ekolojistler, ki şimdi böyle bir çalışma gruplarımız var birlikte, işte nereye gidersek oraya dair oranın sorunlarla ilişkin görüşü taşıyoruz ve onların da yine gittiğimiz yerdeki insanların da önerilerini alıyoruz. Ama biz emin olun Ahmet kadar iddialıyız diyoruz İzmir'de.
Peki. İşte sonda verdiniz. Çok teşekkür ederim. Çalışmalarınızda kolaylık diliyorum. Çok yoğun bir takvim içerisinde yer ayırdınız Kısa Dalga'ya. Dilerim İzmir için de Türkiye için de en iyisi olur. Çok sağ olun.
Çok teşekkürler Kemal Bey. Hoşça kalın. İyi günler.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.